Efendim Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda birlikteyiz sizlerle ve bugün de duygularımıza, hislerimize, düşüncelerimize tercüman olacak yazıları kıymetli dergilerimizden aktarmaya devam ediyoruz ve bugün ilk olarak size Şemden Dergisi'nin Ocak 2015 sayısından Vesiletün Necat veya Mevlid-i Şerif'in hikayesi başlıklı yazıyı aktaracağız. Yazının müellifi Fatma Nur Cihan. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü, Bursa'nın başkent olduğu demler, devir Yıldırım Bayezid Han devri. Onun inşa ettirdiği Ulu Cami'nin kürsüsüne çıkmış bir İranlı vaiz sohbet etmektedir. Ey cemaat! Allah Teala ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında fark gözetmeyiz. İşittik, iman ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş sanadır, dediler. Bakın ayeti kerimede buyurulduğu üzere peygamberlerin arasında bir fark gözetmemeliyiz. Şu peygamber bundan daha üstündür demek olmaz. İsa peygamber kimse, Hazreti Muhammed de odur. Söz buraya gelince cemaatten bazıları homurdanmaya, bazıları da alenen itiraza başlar. Bir tanesi söz alır. Vaiz efendi, güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun da yanlış ifade ediyorsun. Senin okuduğun ayeti kerimede zikredilen husus, peygamberler arasında iman açısından hiçbir fark gözetilmeyeceği. Eğer herhangi bir tanesini kabul etmezsek imanımız olmaz. Her birine iman etmek şarttır. Peygamberlerin kendi aralarında bir takım derece ve fazilet farklarının olması da yine Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabittir. Rabbimiz aynı surede şöyle buyurmuyor mu? O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs'te güçlendirdik. Peygamber Efendimiz'in fazilet ve meziyetlerini anlatan birçok ayet ve hadisi şerif vardır. O halde bütün peygamberlerin fazilet ve üstünlük açısından eşit olması gerekmez, öyle değil mi? Kürsüdeki vaiz özür dilemek zorunda kalır. Yanlışını düzeltir ve kürsüden iner. Fakat bu hadisenin şahitleri arasında Süleyman Çelebi de vardır. O sıralar 60 yaşlarına yaklaşmış bu zat Ulu Cami'nin imamlığını yapmaktadır. Kimdir Süleyman Çelebi? Miladi 1422 Hicri 825 tarihinde yaklaşık 73 yaşındayken vefat etmiş olan Süleyman Çelebi'nin Miladi 1351 Hicri 752 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Ahmet Paşa, Sultan 1. Murat Han'ın vezirlerindendir. Dedesi ise Şeyh Mahmud Efendi'dir. Mahmud Bey, 1338 senesinde Sadrazam Süleyman Paşa ile Rumeli'ye salla geçenlerdendir. Süleyman Çelebi Bursa'da devrinin ileri gelen alimlerinden ilim tahsil etmiş, Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Divan-ı Humayun imamlığı, ardından da Ulu Cami'nin imamı tayin edilmiştir. İşte yukarıda hikayesini özetlediğimiz bu hadise Süleyman Çelebi'nin gönül dünyasında büyük bir hesaplaşmaya yol açar. Bir insan hoca olur, alim diye geçinir de nasıl olur Peygamber Efendimizin kadru kıymetini layıkıyla bilemez. Bu düşünce ve gönül buhranı onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri hakkında bir şiir yazmaya sevk eder. Yaklaşık 60 yaşlarındayken tamamladığı şiirine Vesiletün Necat yani Kurtuluş Vesilesi ismini uygun görür. Ancak bu şiir devrinde ve öncesinde yazılan pek çok şiir arasında çok farklı bir yer işgal eder ve yazıldığı andan itibaren halkın gönlünde adeta taht kurar. Tarih boyunca Türkçe konuşulan her coğrafyada Mevlid denince bu şiir akla gelecek kadar yaygınlaşır. Ölüm, düğün, sünnet ve benzeri hemen hemen her vesileyle Allah Teala'yı yad etmek ve Peygamber Efendimiz'e muhabbeti tazelemek için bu şiir okunur. Aralarda Kur'an-ı Kerim, salavat, başka dua ve ilahilerle Mevlid adı altında merasimler icra edilir. Belli bir makam ve ahenkle kaside şeklinde terennüm edilir. Vesiletün Necat'tan Mevlid'e. Mevlid aslında edebiyatımızda Peygamber Efendimiz'in doğumuyla ilgili yazılan şiirlerin bütününe verilen bir tür adıdır. Ancak bu tür adeta Vesiletün Necat'la özdeşleşmiştir. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi Allah Teala'nın tevhidiyle başlar. Burada Allah'ın birliği, onun yüce isim ve sıfatları zikredilir. İlk mısraları hemen herkesin hatırasındadır. Allah adın zikredelim evvela, vacip odur cümle işte her kula. Allah adın her kim o evvel ana, her işi asan eder Allah ona. Daha sonra şiiri yazan için dua talebi, ardından alemin yaratılışı ve yaratılma sebebiyle Peygamber Efendimiz'in ruhunun yaratılması anlatılır. Son bölüm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vücudunun zuhuru, doğum anı, medhi, mucizelerinin beyanı, miracı, hicreti, bazı vasıf ve faziletleri ve vefatıyla ilgilidir. Her bir mısra, her bir beyit büyük bir itina ve işçilikle ele alınmış, sehli mümteni yani kolay yapılabilir zannedilen bir ustalıkla inşa edilmiştir. Aruz vezniyle yazılmıştır. Pek çok edebi sanat içermektedir. Hem heyecan hem de bilgi yer alır. Ehli sünnet inancının peygamberlikle ilgili esaslarını en sade, en güzel, en heyecanlı ve doğru bir şekilde naklettiği için alim cahil her devirdeki insanın gönlünde hak ettiği yeri bulmuştur. Bu şiirin gerek kaleme alındığı dönemde gerekse daha sonraki asırlarda benzerleri arasından farklı bir iltifat ve mazhariyete layık olması da şairinin ne büyük bir iman vecdi ve ihlasla bu eseri ortaya koyduğunu göstermektedir. Süleyman Çelebi Mevlidine Arapça olarak niyetini gayesini hülasa eden şöyle bir ön söz yazmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın ismiyle başlarım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün yaratılmışların sebebi, en şereflisi ve en azizi yapan, makamı Mahmud'la şefaat hakkını verecek, onu bütün peygamberlerden üstün kılan, ismini onun ismiyle yan yana yazarak hasetçi şeytanın burnunu sürtüp, onun şanını yücelten Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın katında çok makbuldür. Cenab-ı Hakk'ın melekleri onun yardımcılarıdır. Ağaçlar, toprak ve taşlar onunla konuştular. Onu sevenler dünyada ve ahirette sevilip kurtulurlar. Ona düşman olanlar kovulup cehenneme atılırlar. Bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti yapmakla şereflendiren Allah Teala'ya hamd ederim. Şeriki ve benzeri olmayan, mekandan münezzeh bulunan Allah Teala'nın bir olduğuna şehadet ederim. O, herkesin kendisine muhtaç olduğu, ibadet ettiği ve yöneldiği Allah Teala'dır. O, şanı yüce, kullarını rahmetiyle bağışlayandır. Güzel ahlak ve cömertlik gibi pek çok meziyetleri ortaya çıkaran, vaat edilen kıyamet gününde her tarafta şefaati kabul edilir bir elçi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın kulu, Resulü ve Habibi olduğuna şehadet ederim. Allah Teala ona seçilmişlerin en üstünleri olan temiz âline, ehli beytine ve ashab-ı kiramına sonsuz rahmet eylesin. Amin. Şebnem dergisinin son sayısından Fatma Nur Cihan imzalı Vesiletün Necat veya Mevlid-i Şerif'in Hikayesi başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler Sesi Dergi'de size. Yüz Akı dergisiyle devam ediyoruz programımıza. Yüz Akı'nın yine son sayısından bir yazı aktaracağız. Helal ve haram kazanç üzerine, ki başlıkta bu şekilde, İrfan Öztürk imzasını taşıyor bu yazı. Haram olanların bir kısmı bizatihi haramdır. Yani haram oluşunun sebebi bizzat kendisidir. Faiz yemek, tefecilik yapmak, kumar oynamak, alkol, esrar, eroin satışı yapmak ve bunları içmek, vücuda şırınga etmek, kan, irin, laşe, vahşi hayvan etleri ve benzerleri yemek ve içmek. Bazı haramlar da vardır ki aslında temizdir, ancak elde ediliş itibarıyla kişiye haram olmuştur. Mesela ekmek yemek helaldir, ancak hırsızlık da alıp yenirse haram olur. Bunun gibi yalan, hile, sahtekarlık, aldatma gibi yollarla alışverişe fesat karıştırmak suretiyle elde edilen kazanç, hatta böylesi bir kazançta haramlık olduğu gibi bir de kul hakkından doğan günah vardır. Yine cuma vaktinde namazı terk ederek yapılan alışverişten hem alıcı hem satıcı için elde edilen kazanç haramdır. Ayrıca şans oyunları, milli piyango, loto, toto, at yarışları, çalınan, bulunan, bahse girmek suretiyle kazanılan, hile, aldatma yoluyla elde edilen, yalan beyanla kazanılan, devlet malından zimmete geçirmek suretiyle sahip olunan, rüşvet olarak ele geçen, gasp yoluyla temin edilen ve zorla alınan mallar haramdır. Bizans Sasanilere yenilmişti. Mekkeli müşrikler de ehli kitabın ateşperestlere mağlup olmasına sevinmişti. Rum suresinin ilk 4 ayetinde ise Rabbimiz bir süre sonra Bizans'ın galip geleceğini bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sevincinden müşriklere şöyle demişti: "Allah sizin gözlerinizi aydınlatmayacak. Peygamberimiz haber verdi. Yemin ederim ki Rumlar birkaç yıl içinde İranlılara galip geleceklerdir." Buna karşı müşriklerden Übey bin Halef, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'e "Yalan söylüyorsun. Hadi aramızda bir müddet tayin et. Seninle bahse girelim." dedi ve her iki taraf 10 deve üzerine bahse girerek 3 yıl müddet tayin ettiler. Ebubekir radıyallahu anh durumu Resulullah'a arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayette süreyi bildiren bit kelimesi 3'ten 9'a kadardır. Miktarı artır, müddeti uzat." buyurdu. Bu görüşmeden sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Übey'e rast gelince o, "Galiba pişman oldun." dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh de, "Hayır. Gel seninle bahsi artıralım, müddeti de uzatalım. Hadi 9 seneye kadar uzat ve 100 deve yap." dedi. O da "Hadi yaptım." dedi. Tirmizi'nin rivayet ettiği üzere Bedir günü Rumlar İranlılara galip geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onu Übey'in varislerinden aldı. Hazreti Peygamber'e götürdü. Peygamber aleyhisselam ona "Bunu tasadduk et." buyurdu. "Bu aldığın haramdır. Tasadduk et." ilavesini Beyhaki Deailün Nübüvvede İbni Abbas'tan rivayet etmiştir. "Ey kardeş, gördüğün gibi İslam'ı takva üzere yaşamak, haramları ve şüpheleri terk edip azimet yolunu tutmakla olur. Sen de bu konuda gayret edersen Allah seni de müttakiler sınıfına dahil edip cennetine koyar. Şu kıssayı ibretle oku. İbret al ve ehli takvadan olmaya çalış. Mevla muinimiz olsun." Somuncu Baba namıyla maruf Hamidüddin Aksarayi Hazretleri Bursa'da Yeşil Cami'de vaaz-ı nasihatte bulunuyordu. O devrin meşhur alimlerinden Molla Fenari, ki cennet mekan Yıldırım Han'ın müftiyi enamıydı. Bu velinin meclisine li hikmetin tesadüf etti ve deryayı ilahiden İbadullah'a saçtığı ince ve cevahirlere şahit oldu. Somuncu Baba'nın 7 mealde tefsir ettiği Fatiha-i Celile'nin manasını zevkle dinledi. Molla Fenari hayretler içinde kalmıştı. Kendisi de alimdi. Ne var ki bildiği ilimlerle bu esrarı çözmeye imkan yoktu. İlmi buna kafi değildi. Yanında bulunanlara ders veren zatın kim olduğunu sordu. Somuncu Baba olarak tanındığını öğrendi ve kendisinden bu ilmi öğrenmeye niyetlendi. Fakat işgal ettiği yer dini makamların sureta en yüksek mevkiydi. Kendisinin Somuncu Baba'dan ders aldığını kimse duymamalı, halk ve saray bu işe vakıf olmamalıydı. Gizlice ve kimse görmeden Somuncu Baba'nın zaviyesine vardı. Tekkiye girdi ve orada bazı fukara ve dervişlerin mürşitlerine hizmet için bekleştiklerini gördü. Müftü Efendi'yi içeri alarak buyur ettiler, yer gösterdiler. Oracıkta fukaranın oturduğu hasırlara oturdu, şeyhin gelmesini beklemeye başladı. Bir müddet sonra Hazreti Şeyh geldi ve müftünün fukara ile birlikte hasır üstünde oturduğunu gördü. Teşrifini gören fukara ve dervişan tazimen kıyam ettikleri için Molla Fenari Hazretleri de ayağa kalktı. Hoşbeşten sonra Hazreti Şeyh Molla Fenari'den sebebi ziyaretini sordu. Molla Fenari, "Cami-i Şerif'te dersinizi dinlemek bahtiyarlığına nail oldum. Hamili bulunduğunuz ilmi ilahiye talibim. Fakire himmet buyursanız da bizi de bu esrarı ilahiyeye mazhar kılsanız," dedi. Hazreti Şeyh kendisine, "Bizim vazifemiz biraz ağır çadır. Eğer yapabileceğinize güveniyorsanız hay hay," cevabını verdi ve hemen ilave etti. "Müftü Efendi, şimdi benim merkebime bin ve bu resmi kıyafetinle Bursa'yı bir dolaş ve sonra yanıma gel." Molla Fenari şöyle bir düşündü. Kendisine emrolunan bu işi nasıl yapabilirdi? Sırtında Müfti-i Enam'a mahsus resmi elbiseyle merkebe binerek Bursa sokaklarında dolaşmak, halkı kendine güldürmek demekti. Sonra bu iş saraya ve padişaha da aksederdi. Şeyhe niyazda bulundu. "Ey aziz, huzurunuzda hilaf-ı hakikat konuşulmaz. Nefsime sordum, bu işi kabul etmedi. Fakire daha kolay bir vazife veremez misiniz?" Hazreti Şeyh kendisine cevap verdi. "Madem ki tenezzül edip benim dervişlerimle şurada aynı hasır üstünde oturmak tevazuunu gösterdin, var git Sure-i Fatiha'ya bir tefsir yaz," buyurdular. Bu icazeti alan Molla Fenari Hazretleri, mukabele-i şükran olmak üzere bir torba altın uzatarak, "Lütfen bunlarla dervişlerinizi sevindiriniz," dedi. Hazreti Şeyh tereddüt etmeden bu teklifi reddetti. Molla Fenari, "İtimat buyurmanızı istirham ederim ki bu akçeler devlet hazinesinden çıkmış değildir. Pederimden kalan çiftliğin gelirindendir," dedi. Şeyh Hazretleri keseyi aldı ve içinden birkaç akçe çıkararak dervişlerden birisine uzattı ve "Bu parayla biraz arpa ve saman al da önce bizim kara kaçana bir ziyafet çekelim," emrini verdi. Derviş denileni yaptı. Şeyhin kara kaçanı önüne konulan arpa ve samanı şöyle bir kokladı ve sanki yemeye tenezzül etmezmiş gibi arkasını döndü. Arpa ve samanın üzerine işedi, ayağıyla da depti. Hazreti Şeyh, "Ey Müftü Efendi, görüyorsun ya, senin helal diye verdiğini bizim kara kaçan bile kabul edip yemedi. Nerede kaldı ki bizim dervişlerimize bu akçeleri yedirelim?" Hayretler içinde kalan Molla Fenari evine döndü. Nazarı evliya ve izni veli ile bir Fatiha tefsiri yazdı. Arapça bilenlerin Aynül Ayan adındaki bu tefsiri behemahal okumalarını tavsiye ederim. Molla Fenari merkebe binerek şehirde bir dolaşsaydı, acaba nasıl bir ilmi ilahiye nail olacaktı? Bir nazarla yazılan tefsir bu derece beri olursa, tam teveccühle yazılanın nasıl olacağını kestirmek ehli irfan için herhalde müşkil değildir. Haram yersen evladın, bil ki olur harami, insaf eyle gel sakın, yeme sakın haramı. Yüz Akı Dergisi'nin son sayısından İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı Helal ve Haram Kazanç 4 başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyiciler. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.